Ayrım 34. Görmek. Jose Saramago, sayfa 319. Şimdi komiserin yeniden dışarı çıkması gerekiyor. Mektupları ceketin iç ceplerinden birine indiriverdi. Havanın yılın bu mevsiminde beklenilenden daha güzel olmasına karşın gabardin yağmurunu sırtına geçirdi. Bunu pencereyi açıp gökyüzünün yukarılarından geçen dağınık beyaz bulutlara bakarak da anlayabilirdi. Böyle davranmasında başka bir neden ağır basmış olabilir. Gabardin yağmurluk aslında özellikle de belden kuşaklı olduğunda klasik dönem polis hafiyelerinin bir tür ayrıcı özelliği sayılırdı. En azından Raymond Chandler'in Marlowe karakterini yaratmasından bu yana öyle ki föt şapkasının siperliğini alnına indirmiş, sırtına da yakaları kalkık gabardin bir yağmurluk giymiş biri geçtiğinde bunun şapkasının siperliğiyle yağmurluğunun kalkık yakalar arasında delici bakışlar fırlatan Humphrey Bogart olduğunu söylemek ani ve şiddetli ölüm türünü işleyen her polis romanı okurunun yapabileceği bir şeydir. Bizim komiserin şapkası yok, başı çıplak, pitoresk olandan nefret eden bir modernlik merakı böyle olmasına karar vermiş. Hani söylendiği gibi canlı olup olmadığına bakmadan namluyu hedefin başına doğrultan bir merak bu. Komiser asansörle aşağıya indi bile kulübesinin köşesinden ona işaret ederek selam veren kapıcıyı arkada bıraktı. Şimdi bu sabah yerine getirmeyi hedeflediği 3 amaç için sokakta yürüyor, yani geç bir sabah kahvaltısı yapmak, doktorun karısının oturduğu sokaktan geçmek ve mektupları alıcılarına bırakmak. İlk hedefini bir kafeteryada gerçekleştiriyor. Bir fincan sütlü kahve, geçen günkü gibi fazla yumuşak ve gevşemiş olmayan tereyağlı kızarmış ekmek. Bu bizi şaşırtmasın. Yaşam böyle. Günümüzde tereyağlı kızarmış ekmek meraklıların sayısı çok azaldı. Hem hazırlayanların hem tüketenlerin. Cebinde bomba taşıyan bir adam için, damak zevkiyle ilgili bu çok sıradan düşünceleri aktardığımız için bizi bağışlamanızı rica ederim. Kahvaltısını bitirdi, hesabı ödedi. Şimdi iri adımlarla ikinci hedefine doğru yürüyor. Oraya gelmesi neredeyse 20 dakikasını aldı. Sokağa girerken adımlarını yavaşlattı. Oralarda gezinen bir adam havasına girdi. O sokağa gözleyen polisler varsa büyük olasılıkla onu tanıyabilirler ama umurunda değil. Biri onu fark edip doğrudan bağlı olduğu üstüne bildirir, o da bu bilgiyi bir üstüne aktarır. O sonuncu ise durumu emniyet müdürüne bildirirse Albatros'un en keskin sesiyle lafı adamın ağzına tıkacağından, ona zaten bildiğim şeyleri bana anlatmanızın yararı yok, bana öğrenmek istediğimi söyleyin siz. O komiser bozuntusu yine ne haklar karıştırıyor diyeceğinden son derece emin. Sokak her zamankinden daha kalabalık. Doktorun karısının oturduğu evin önünde küçük gruplar oluşmuş. Bunlar o semtin insanları. Kimi dedikodu yakalamak için masumca ama çoğu kötü niyetle, ellerinde gazetelerle, az çok tanıdıkları ya da rastlantı sonucu bir yerde, örneğin göz doktoru koca içlerinden bazılarını tedavi etmişse, kaçınılmaz olarak görüşmüş oldukları zanlının yaşadığı yere gelmişler. Komiser ortada dolaşan aynasızları şimdiden saptadı. İçlerinden biri en kalabalık gruba katıldı. Yapmacık bir umursamazlık içinde duvara yaslanmış olan öteki, yazın dünyasında kendisini ilgilendiren daha önemli hiçbir şey bulamamış gibi bir spor dergisi okuyor. Gazete değil de dergi okuması kolaylıkla açıklanabilir. Dergi yüzü yeterince gizlemesi bir yana, aynasızın görüş alanını daraltmaz ve birdenbire birinin peşine düşmek gerektiğinde cebe çok daha kolaylıkla girer. Polisler böyle şeyleri bilirler. Bunları onların kafasına daha çocuk bahçesindeyken kazırlar. Ne var ki bu sokaktaki aynasızların ilerlemekte olan komiser ile bağlı oldukları bakanlık arasındaki fırtınalı ilişkilerden haberi yok. Dolayısıyla onun da operasyonun bir parçası olduğunu, oraya her şeyin plana uygun olarak yürütüldüğünü denetlemek için geldiğini düşünüyorlar. Bunda şaşılacak bir şey yok. Örgütün belirli kademelerinde yer alanlar daha şimdiden komiserin çalışmasından bakanın memnun olmadığını, bunun kanıtının da yardımcılarını geri çağırıp onu nadasa bırakması, kimse yedekte bekletiyor demiyordu, olduğunu etrafa fısıldamaya başlamışlardı. Bu dedikodular o polislerin içinde bulunduğu aşağı tabakalara kadar inememişti henüz. Bu arada unutmadan şunu da belirtmek gerekir ki, bu fısıltıları yayanların komiserin kente ne yapmaya gittiğinden zerre kadar haberi yok. Buysa şu anda nerede bulunurlarsa bulunsunlar, müfettişle polis memurunun ağzından laf kaçırmamış olduklarını gösteriyor. Pek eğlenceli değilse de ilginç olan polislerin komisere çaktırmadan yaklaşarak dişlerinin arasından kayda değer hiçbir şey yok demeleriydi. Komiser başını salladı, apartmanın 4. katındaki pencerelere baktı ve uzaklaştı. Yarın o kişilerin adları ve adresleri açıklandığında burası çok kalabalık olacak diye düşündü. Biraz ileriden bir taksi geçiyordu, onu durdurdu. Taksiye bindi, selam verdi, zarfları cebinden çıkartıp Adresleri okudu ve şoföre sordu. Bunlardan hangisi buraya daha yakın? İkincisi. Beni oraya götürün lütfen. Şoförün yanındaki koltukta katlanmış bir gazete duruyordu. Yazının üzerine kan kırmızı harflerle "Komplonun gizli yüzü sonunda ortaya çıkarıldı" başlığını atan gazete. Komiserin içinden şoför o günkü gazetelerde yer alan heyecan verici haber hakkında ne düşündü sormak geçti ama sesinde gereğinden fazla sorgulayıcı bir ton olacağı, bunun da mesleğini ele verebileceği korkusuyla bu düşüncesinden vazgeçti. İşte diye düşündü. Kendi mesleki bozulmasından acı çeken bilinç dedikleri şey bu. Tavşanı yuvasından dışarı uğratan şoför oldu. Sizin ne düşündüğünüzü bilmiyorum bayım ama salgın sırasında kör olmadığı söylenen kadın hikayesi. Bana göre gazete satmak için uydurulmuş nefis bir üç kağıt. Ben kör olduysam, herkes kör olduysa nasıl olur da o kadın görmeye devam eder? Yutturulması oldukça zor bir palavra bu. Peki ya beyaz oy olayının başında o kadın olduğu hikayesi? O da boş laf, kadın kadındır. O tür dalaverilere burnunu sokmaz. Erkek olsaydı neyse ama o bir kadın. Hadi canım sen de olacak şey değil. Bütün bunları nasıl sona ereceğini göreceğiz. Bu hikayenin tadı kaçınca bir başkasını uyduracaklar. Hep öyle olur. Direksiyon simidine mahkum olunca insanın ne kadar çok şey öğrendiğini bilemezsiniz. Ayrıca size bir şey daha söyleyeyim. Söyleyin, söyleyin. Herkesin düşündüğünün tersine bir dikiz aynası yalnızca arkadan gelen arabaları gözetlemeye yaramaz. Müşterilerin ruhunu görmeyi de sağlar. Bahse girerim ki bu şimdiye kadar hiç aklınıza gelmemişti. Ağzım açık kaldı. Gerçekten hiç aklıma gelmemişti doğrusu. Söylediğim gibi direksiyon simidi size birçok şey öğretir. Bu açıklamadan sonra komiser konuyu kapatarak daha tedbirli davranış olacağını düşündü. İşte o sırada taksi durmuş, şoför, işte geldik demişti ki bu dikiz aynası hikayesinin her araba ve her şoför için geçerli olup olmadığını sorma cesaretini buldu. Yalnızca taksiler için geçerli sevgili bayım, yalnızca taksiler için. Komiser binadan içeri girdi, danışmanın bulunduğu tezgaha yaklaştı ve "Merhaba, ben Esirgen Sigorta Şirketi'ni temsil ediyorum," dedi. "Yazı işleri müdürüyle görüşmek istiyordum. Buraya sigorta ile ilgili bir konu için geldiyseniz genel müdürle görüşmeniz daha uygun olur." "Aslında evet öyle, çok haklısınız ama beni gazetenize getiren yalnızca teknik bir sorun değil. Bu yüzden genel yayın yönetmeniyle doğrudan görüşmem gerekiyor." "Genel yayın yönetmeni henüz burada değil. İkinden önce geleceğini de düşünmüyorum. Peki kiminle görüşmemi uygun bulursunuz? Şu anda en yetkili kişi kim burada?" "Sanırım başyazar. Madem öyle beni onunla görüştürün. Unutmayın, Esirgen Sigorta Şirketi. Bana adınızı vermeyecek misiniz?" "Esirgen demeniz yeterli." "Ha evet, anlıyorum. Şirket sizin adınızı taşıyor." "Aynen öyle." Danışma görevlisi telefonu açtı, konuyu açıkladı. Konuşması bittikten sonra "Biri gelip sizi alacak Bay Esirgen," dedi. Birkaç dakika sonra bir kadın belirdi. "Ben başyazarın sekreteriyim. Lütfen beni izleyin," dedi. Koridorda onun hemen arkasından yürüyordu. Sakindi, huzurluydu ama birden gerçekleştirmek üzere olduğu girişimin gözü pekliği, diyafram kasının tam ortasına bir darbe almış gibi soluğunu kesti. Geri adım atmak için hala zaman vardı. Bir bahane uydurabilir. "Tüh, çok önemli bir belgeyi unuttum. O yanımda olmadan başyazarla konuşamam," diyebilirdi. Ama bu doğru değildi. Söz konusu belge yanında, ceketinin iç cebindeydi. "Şarap açıldı bir kere komiser bey. Şimdi onu içmen gerekiyor. Bundan kaçamazsın." Sekreter onu içinde iddiasız mobilyalar bulunan küçük bir odaya aldı. Uzun yaşamlarını burada sağduyulu bir huzur içinde sona erdirmek için yerleştirilmiş yıpranmış koltuklar, bir masanın ortasına bırakılmış birkaç gazete, pek düzgün yerleştirilmemiş bir etajer. "Buyurun girin lütfen. Başyazarımız kendisini bir dakika beklemenizi rica ediyor. Kendisi şu anda meşgul." "Pekala, beklerim," dedi komiser. Kendisine sunulan ikinci kaçma fırsatıydı bu. Kendi ruhunu bir dikiz aynasında fark etmiş ve onun sağduyudan yoksun olduğunu anlamış gibi orayı terk etse, onu bu tuzağa getiren adımları bu kez geri geri atsa, bu işten sağ salim kurtulacaktı. Ruhlar insanları korkunç yıkımlara sürüklemez. Tersine sağduyulu davranıp onları o yıkımlardan uzak tutmaları gerekir. Çünkü ruhlar bedenden ayrıldığında neredeyse her zaman yok olurlar. Nereye gideceklerini bilmezler. İnsan böyle şeyleri yalnızca bir taksinin direksiyonunda öğrenmez. Komiser çekip gitmedi. Açılmış şarabı içme zamanıydı şimdi ve benzeri ve benzeri. Başyazar içeri girdi. "Özür dilerim, sizi uzun süre beklettim ama çözmem gereken, o haliyle bırakamayacağım bir sorun vardı." "Özür dilemeniz gerekmez. Beni kabul ettiğiniz için ben size teşekkür ederim. Söyleyin bakalım Bay Esirgen, size hangi konuda yararlı olabilirim? Bana söylendiğine göre sizin konunuz daha çok yönetimi ilgilendiriyormuş." Komiser elini cebine attı ve ilk zarfı çıkarttı. "Bu zarfın içindekileri okursanız size çok müthiş şekil olurum." "Hemen mi?" diye sordu başyazar. "Evet lütfen. Ama daha önce size açıklamam gereken bir şey var. Benim adım Esirgen değil. Oysa bu ad, yazılanları okuyunca anlayacaksınız. Başyazar önce zarfı, daha sonra katlanmış kağıdı açıp okumaya başladı. Daha ilk satırlarda durakladı, karşısındaki adama şaşkınlıkla baktı. Okumayı orada kesmesinin daha mantıklı olup olmayacağını sormak ister gibiydi. Komiser devam etmesini işaret etti. Başyazar okumayı bitirinceye kadar başını kaldırmadı. Tersine okuduğu şeye giderek daha fazla dalıyor gibiydi. O derin uçurumlarda yaşayan korkunç yaratıkları gördükten sonra yüzeye bir daha başyazar kimliğiyle geri dönemeyecekti sanki. Sonunda alt üst olmuş bir insanın yüzüyle komisere baktı ve soruyu pat diye sorduğum için beni bağışlayın. Kimsiniz siz dedi. Mektubun altına imzayı kendi adımla attım. Evet, mektubun altında bir ad olduğu pekala görüyorum ama bir ad asla yalnızca bir sözcük değildir. O kişinin kim olduğunu açıklamaz. Söylememeyi yeğlerdim ama bunu öğrenmek zorunda olduğunuzu çok iyi anlıyorum. Söyleyin öyleyse. Mektubu yayınlayacağınıza dair bana şeref sözü vermedikçe bunu size söyleyemem. Genel yayın yönetmeni yokken size böyle bir söz vermeye yetkim yok. Danışmadan genel yayın yönetmeninin öğleden sonra geleceğini söylediler. Doğru, saat 4'e doğru gelecek. Öyleyse o saatte yine gelirim. Bu arada şunu da bilmenizi istiyorum ki üzerimde elinizdekinin tıpatıp aynı olan bir mektup daha var ve konu sizi ilgilendirmiyorsa onu alıcısına teslim edeceğim. Başka gazeteye yazılmış bir mektup sanırım. Evet, ama söz konusu fotoğrafı hiç yayınlamamış bir gazeteye yazılmış bir mektup. Anlıyorum ama o gazetenin açıkladığınız olayların getireceği riskleri göze almaya hazır olduğundan emin olamazsınız. Hiçbir şeyden emin değilim. İki at üzerine oynuyorum ve onların yarışı kaybetme riskini de alıyorum. Kazandığınız takdirde daha da büyük risklerin altına gireceğinizi düşünüyorum. Aynen sizin gibi. Bu mektubu yayınlamaya karar verirseniz elbette. Komiser ayağa kalktı. Saat 4'ü çeyrek geçe tekrar geleceğim. İşte mektubunuz. Bir anlaşmaya varamadığımıza göre onu burada alıkoyamam. Zaten bunu yapmamam gerekiyor. Beni mektubu geri istemek zorunda bırakmadığınız için size teşekkür ederim. Başyazar küçük odadaki telefonu açıp sekretere bu beye kapıya kadar eşlik edin dedi. Saat 4'ü çeyrek geçe yine geleceğini not almayı da unutmayın. Onu karşılayıp genel yayın yönetmeni odasına götüreceksiniz. Evet efendim. Komiser öyleyse sonra görüşmek üzere dedi. Sonra görüşmek üzere diye karşılık verdi başyazar. El sıkıştılar. Sekreter kapıyı açtı. Komiserin geçmesi için geri çekildi. Lütfen beni izleyin Bay Esirgen dedi. Sonra koridorda. İzin verirseniz bir gözlemimi aktarayım size. Bu adı taşıyan bir kişiye hayatımda ilk kez rastlıyorum. Rastlayacağımı da sanmıyordum. Rastladınız işte. Esirgen adını taşımak hoş bir şey olsa gerek. Neden? Çünkü siz gerçekten Tanrı'nın yolladığı birine benziyorsunuz. Bu yanıtın verilebilecek en güzel yanıt olduğuna kuşku yok. Danışmaya varmışlardı. Verilen saatte burada olacağım dedi sekreter. Teşekkür ederim. Yakında görüşürüz Bay Esirgen. Görüşmek üzere. Komiser saatine baktı. Saat daha bir olmamıştı. Yemek yemek için daha çok erkendi. Ayrıca aç değildi. Tereyağlı ekmeklerle kahve midesindeki varlıklarını hala hissettiriyorlardı. Bir taksiye binip pazartesi günü doktorun karısına rastladığı parka gitti. Kafasındaki öncelikli düşünce kimse tarafından adım adım izlenmemekti. O parka bir daha döneceğini hiç düşünmemişti ama oradaydı işte. Şimdi devriye nöbetini yapan bir polis komiseri gibi dinginlik içinde parkta gezinecek, sokakta çok insan birikip birikmediğine bakacak, hatta nöbet yerinde dikilen iki memura bazı mesleki izlenimlerini aktaracaktı. Parkı baştan başa yürüdü. Boş testi tutan kadın heykeline bakmak için bir an durdu. Beni burada bıraktılar. Bugün bu ölü suları izlemekten başka bir işe yaramıyorum der gibiydi. Beni yonttukları taş bir zamanlar beyazlığını henüz yitirmemişti. Bu testiden bir kaynağın suyu gece gündüz akıyordu. Bu kadar suyun nereden geldiğini bana hiç söylemediler. Ben yalnızca testiyi eğik tutuyordum. Oysa bugün testiden tek bir damla su bile damlamıyor. Suyun neden kuruduğunu da söylemediler bana. Komiser mırıldandı. Aynı yaşam gibi kızım. Başlıyor ama ne amaçla başladığı bilinmiyor. Bitiyor ama hangi nedenle bittiği bilinmiyor. Sağ elinin parmaklarını suya daldırdı. Sonra ağzına götürdü. Bu hareketinin herhangi bir anlamı olabileceğini düşünmemişti. Oysa onu gözleyen biri, temiz bile olmayan, içinde yeşil su yosunları, dibinde çamur bulunan, yaşam kadar kirli olan o suyu öptüğüne yemin edebilirdi. Saatinin akrebi ve yelkovanı çabuk ilerlemiyordu. Şu ağaçlardan birinin dibine oturabilirdi ama bunu yapmadı. Doktorun karısıyla birlikte yürüdükleri yolu izleyip sokağa çıktı. Manzara bütünüyle farklıydı. Artık küçük gruplar yoktu. Buna karşılık sokaktaki trafiği aksatacak kadar büyük bir topluluk oluşmuştu. İnsanlar olacağını haber aldıkları bir şeyi bekliyorlardı sanki. Komiser bir binanın önünde bekleyen iki polis memuruna yaklaşmalarını işaret etti. Onlara kendisi yokken yeni bir şey olup olmadığını sordu. Memurlar kayda değer bir şey olmadığını, dışarı kimsenin çıkmadığını, Pencerelerin kapalı kaldığını söylediler ve biri erkek, öteki kadın, tanımadıkları iki kişinin o katta oturanların bir şeye ihtiyacı olup olmadığını sormak için yukarı çıktığını ama hayır yanıtını aldıklarını, bu sevimli davranış için kendilerine teşekkür edildiğini anlattılar. Başka hiçbir şey olmadı mı diye sordu komiser. Bildiğimiz kadarıyla hayır diye yanıtladı iki memur. Raporu yazmak zor olmayacak. Bu söz tam zamanda söylenmişti. Komiserin daha şimdiden çırpmaya başladı. Onu merdivenin tepesine uçuran düşsel kanatlarını düşürdü. Kapıyı çalıyor. Benim diyordu ve içeri girip meydana gelen son olayları anlatıyordu onlara. Yazdığı mektupları, gazetenin başyazarıyla aralarında geçen konuşmayı aktarıyordu. Sonra doktorun karısı ona, bizimle yiyin diyor. O da onlarla birlikte yemek yiyordu. Böylelikle herkes huzura kavuşmuş olacaktı. Evet, herkes huzura kavuşacaktı ve polis memurları raporlarına şöyle yazacaklardı. Bir komiser bize katıldı, binanın dördüncü katına çıktı ve bir saat sonra indi. Bize yukarıda neler olup bittiğini anlatmadı. Yemeğini daha önce yediği izlenimini aldık. Komiser karnını başka yerde doyurdu. Hafif bir öğle yemeği yedi. Önüne konan tabağa hiç dikkat etmedi. Saat 3'te yeniden parktaydı. Eğik testiyi tutan ve su kaynağının yeniden canlanmasını bekliyormuş izlenimini veren kadın heykelini izliyordu. Saat tam 3.30'da oturdu, banktan kalktı ve gazeteye doğru yürümeye başladı. Zamanı vardı, ister istemez dikiz aynasına bakmaktan kendini alamayacağı bir taksiye binmesine gerek yoktu. Kendi ruhu hakkında bildikleri fazlasıyla yeterliydi. Ayrıca aynadan hoşuna gitmeyecek bir şeylerin çıkmayacağından da kesinlikle emin değildi. Gazete binasından içeri girdiğinde saat henüz 4 çeyrek değildi. Sekreter kız danışmada onun yolunu gözlüyordu. Sayın yayın yönetmeni sizi bekliyor dedi. Bay Esirgen diye eklemedi. Belki adının Esirgen olmadığını söylemişler. O da daha önce saf delilikle davrandığı için utanmıştı. Önceki gibi koridor boyunca yürüdüler ama bu kez sonuna kadar devam ettiler. Sonra döndüler. Sağdan ikinci kapının üzerindeki küçük levhada yönetim yazıyordu. Sekreter kapıyı hafifçe vurdu. İçeriden biriniz sesi duyuldu. Kadın önden yürüyüp komisere kapıyı tuttu. Teşekkür ederim, size artık ihtiyacımız yok dedi başyazar sekretere. O da hemen dışarı çıktı. Benimle görüşmeyi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim müdür bey diye başladı komiser. Size çok açıkça itiraf edeyim ki başyazarımızın bana özetlediği bilgiyi halka olduğu gibi açıklama konusunda çok büyük zorluklar olacağını öngörüyorum. Her halükarda belgenin tamamını görürsem çok sevineceğimi size söylemem de gereksiz olur. İşte burada müdür bey dedi komiser ona zarfı uzatarak. Oturalım dedi yayın yönetmeni. Bana lütfen 2 dakika izin verin. Okudukları başını başyazar kadar öne eğmesine neden olmadı ama gözlerini kağıttan kaldırdığında yüzünde şaşkın ve kaygılı bir ifade olduğu yadsınamazdı. Kimsiniz siz diye sordu başyazarın da aynı soruyu sorduğundan habersiz. Gazeteniz bu mektubun içeriğini kamuoyuna açıklamayı kabul ederse kim olduğumu öğreneceksiniz. Kabul etmezse mektubu geri alacağım ve tek bir söz etmeden çıkıp gideceğim. Benimle kaybettiğiniz zaman için özür dilemenin dışında elbette. Yayın yönetmenimizi aynı mektuptan başka bir gazeteye yazılmış bir tane daha olduğu konusunda bilgilendirdim, dedi başyazar. Aynen öyle, diye karşılık verdi komiser. Şu anda üzerimde bir anlaşmaya varmazsak hemen bugün alıcısına ulaştırılacak bir mektup daha var. Gazetede yarın yayınlanması şart. Neden? Çünkü böylelikle yarın yapılacak bir başka adaletsizliği önlemeyi başaracağım. Doktorun karısını mı kastediyorsunuz? Evet müdür bey, hükümetin niyeti ülkenin içinde bulunduğu siyasal durumda her ne pahasına olursa olsun onu bir günah keçisi haline getirmek. Ama saçmalık bu. Bunu bana söyleyeceğinizi hükümete söyleyin, İçişleri Bakanı'na söyleyin, yalnızca kendilerine buyurulan şeyleri yazan meslektaşlarınıza söyleyin. Yayın yönetmeni başyazarla göz göze geldi. Ve siz de kabul edersiniz ki bu açıklamanızı tüm ayrıntılarıyla olduğu gibi yayınlamamamız olanaksız dedi. Neden? Unutmayın ki bir sıkı yönetim dönemi yaşıyoruz. Sansür gözlerini basının üzerine dikmiş durumda. Özellikle de bizim gazetemizin üzerine. Bunu yayınlamak gazetemizin aynı gün içinde kapatıldığını görmek anlamına geliyor dedi başyazar. Yapacak bir şey yok mu yani diye sordu komiser. İzin almayı deneyebiliriz ama sonuç alacağımızdan emin değiliz. Nasıl diye yeniden sordu komiser. Yayın yönetmeni bir an başyazarla bakıştıktan sonra bize kim olduğunuzu kesin olarak söylemenin zamanı geldi. Mektubun altında bir ad var. Bu doğru. Ne var ki bunun sahte bir ad olmadığını kanıtlayacak hiçbir şey yok elimizde. Buraya polis tarafından bizi sınamak ve lekelemek için gönderilmiş bir kışkırtıcı olabilirsiniz. Dikkat edin, öyle biri olduğunuzu söylemiyorum. Açıkça söylemek istediğim, kim olduğunuzu bize şu an açıklamazsanız bu konuşmayı sürdürmemizin olanaksız oldu. Komiser elini cebine atıp cüzdanını çıkarttı. İşte dedi ve üzerinde polis komiseri olduğu belirtilen kimliğini yayın yönetmenine uzattı. Yayın yönetmenin yüzündeki çekinceli ifade bir anda şaşkınlığa dönüştü. Ne? Siz polis komiseri misiniz? Diye bağırdı. Polis komiseri ha? Diye yeniledi başyazar. Yayın yönetmenin kendisini uzattığı kimliğe bakarak. Evet diye yanıtladı komiser dingin bir ifadeyle. Sanırım şimdi konuşmamızı sürdürebiliriz. Merakımı bağışlayın dedi yönetmen. Sizi bu girişimi yapmaya zorlayan ne oldu? Kişisel nedenler. Kendimi düş görmediğime inandırmam için bana en azından bir tanesini söyleyin. Doğduğumuzda yani dünyaya geldiğimizde bir bakıma yaşam boyu sürecek bir sözleşmeye imza atmış oluruz. Ne var ki günün birinde onu bizim adımıza kimin imzaladığını kendimize sorabiliriz. Ben de kendime o soruyu sordum. Yanıtı ise bu mektup. Başınıza neler gelebileceğinden haberiniz var mı? Evet, bunu düşünmek için vakit buldum. Bir sessizlik oldu. Bu sessizliği yine komiser bozdu. Deneyebileceğinizi söylediniz. Küçük bir hile düşünmüştük, dedi yayın yönetmeni başyazara devam etmesi için işaret ederek. Düşüncemiz, başka ifadelerle, kaba bir dil kullanmadan elbette. Bugün herkesin dilinde dolaşan haberden söz etmek, yazının sonuna da sizin bize bugün getirdiğiniz bilgiyi koymaktı. Kolay değil ama olanaksız da değil. Bu bir ustalık ve şans işi. Yani sansür görevlisinin dalgınlığını hatta tembelliğini hedef alacağız diye ekledi yayın yönetmeni. Verdiğimiz haberi zaten bildiğinden yazıyı sonuna kadar okuma zahmetine katlanmaması için dua edeceğiz. Başarı olasılığı ne kadar diye sordu komiser. Oldukça zayıf. Çok açık yürekle söyleyecek olursak dedi başyazar. Olabileceğini umut ettiğimiz şeyin olmasını beklemekle yetineceğiz. Peki ya İçişleri Bakanlığı haber kaynağınızı öğrenmek isterse? Bakanlığa bunun bir meslek sırrı olduğunu anımsatmakla işe başlayacağız. Bir sıkı yönetim döneminde bunu söylemenin pek yararı olmasa da. Peki, bakanlık üstelerse, tehdit ederse, o durumda bize neye mal olursa olsun seçeneğimiz yok. O kaynağı açıklamak zorunda kalacağız. Cezalandırılacağız elbette ama okkanın altına giden siz olacaksınız, dedi yönetmen. Çok güzel diye yanıtladı komiser. Bizi nelerin beklediğini artık bildiğimize göre ilerleyelim. Dua etmek bir işe yarayacaksa. Ben bizim sansür görevlisinden beklediğimizi okurların yapmaması için dua edeceğim. Yani yazıyı sonuna kadar okumaları için. Umarım öyle olur dedi yayın yönetmeni ve başyazar koro halinde. Komiser dışarı çıktığında saat 7'yi biraz geçiyordu. O sırada gazeteye müşteri bırakan bir taksiye binebilirdi ama yürümeyi yeğledi. Tuhaf da bir hafiflik ve huzura kavuşma duygusu içindeydi. Yaşamsal bir organını yavaş yavaş kemiren, kılçığı boğazında, kuyruğu midesinde, zehri karaciğerinde olan yabancı bir cismi bedeninden söküp almışlardı sanki. Yarın bütün kartlar masanın üzerine açılmış olacak, saklambaç oyunu sona erecekti. Ama komiser bunun gazetenin habere yayınlaması halinde gerçekleşeceğinden, tersi bile olsa bakanın durumdan haberdar olacağından ve o anda suçlamak için kimi işaret edeceğini öğrenmiş olacağından kuşku duymuyordu. İmgeleme daha da ileri gitme eğilimindeymiş gibi görünüyordu ama komiser onu ensesinden yakaladı. Bugün bugündür, yarın ne olacağını göreceğiz dedi. Esirgen sigorta şirketine dönmeye karar vermişti. Birden bacaklarında bir ağırlık hissetti. Gevşemiş olan sinirlerinin çok uzun süre gerili kalmış bir lastikten farkı yoktu. Gözlerini hemen yummak ve uyumak ihtiyacı duyuyordu. Önüme çıkan ilk taksiye bineceğim dedi içinden. Ne var ki uzunca bir süre yürümek zorunda kaldı. Geçen taksiler doluyordu. Bir tanesi çağrıldığını bile fark etmedi. Sonunda neredeyse sürünür gibi yürüyecek hale geldiğinde deniz kazasına uğramış, boğulmak üzere olan o yolcuyu bir kurtarma sandalı kurtardı. Asansör onu 14. kata kadar sevecenlikle çıkardı. Kapı hiç direnmeden açılıverdi. Kanepe onu eski bir dostuymuş gibi bağrına bastı. Birkaç dakika sonra komiser bacaklarını uzatmış, ellerini yumruk yapmış durumda uyuyordu ya da böyle şeylerin varlığına inanıldığı dönemlerde söylendiği gibi namuslu insanların uykusunu uyuyordu. Komiser huzurlu havası, kendine verilen ad ve sıfatlarla şeref kazanan esirgen sigorta şirketinin ana kucağına gömülüp bir saat uyuduktan sonra içi yeni bir enerjiyle dolu olarak en azından o bu izlenimi alıyordu, uyandı. Gerinirken ceketin iç cebinde duran ikinci mektubu fark etti. Yerine ulaştırılmayan mektubu. Her şeyi tek bir ata oynamakla belki hata ettim dedi içinden ama aynı konuşmayı iki kez yapmanın kendisi için olanaksız olduğunu da farkına vardı. Bir gazeteden ötekine gidip aynı şeyleri anlatacak, böylece tekrarlayıp durduğu şeylerin gerçekliğini aşındıracaktı. Olan oldu diye düşündü. Bütün bunları kurcalamanın yararı yok. Odaya girdi ve telefonun uyarı lambasının yanıp söndüğünü fark etti. Biri arayıp mesaj bırakmıştı. Telefonun tuşuna dokundu. Önce santral memuresinin, sonra emniyet müdürünün sesi geldi kulağına. Yarın saat 9'da, tekrar ediyorum 9'da, 21'de değil, birlikte çalıştığınız müfettiş ve polis memurunun sizi 6. kuzey noktasında bekleyeceğini bildiriyorum. Şunu da ekleyeyim ki göreviniz sorumlunun, yani sizin, teknik ve bilimsel yetersizliği yüzünden sona ermiştir. Başkentte kalmayı sürdürmeniz hem İçişleri Bakanlığı tarafından hem benim tarafından arzu edilir olmaktan çıkmıştır. Şunu da bildirmem gerekiyor ki müfettiş ve polis memuru sizi bana getirmekle ve en küçük bir direnç gösterdiğiniz takdirde sizi tutuklamakla görevlendirilmiştir. Komiser gözünü telefona dikmiş, hiç hareket etmeden bakıyordu. Sonra ağır ağır, uzaklara gidecek birinden ayrılıyormuş gibi elini uzattı ve silme tuşuna bastı. Ardından mutfağa gitti. Zarfı cebinden çıkardı, alkole batırdı ve evinin içinde onu ters V şeklinde katlayarak tutuşturdu. Musluğu açıp külleri kanalizasyona gönderdi. Sonra oturma salonuna döndü. Bütün lambaları yaktı ve kendini gazeteleri dikkatle okumaya verdi. Bir bakıma kendi yazgısını bağladığı gazeteye özellikle dikkat ederek. Zamanı geldiğinde buzdolabına gidip orada bulduklarıyla kendisini akşam yemeğine benzer bir şey hazırlayıp hazırlayamayacağına baktı ama bundan vazgeçti. Dolapta bulunan birkaç yiyeceği taze ve kaliteli bulmadı. Buraya yeni bir soğutucu almaları gerek diye düşündü. Bu dolap miadını doldurmuş. Dışarı çıktı. Karşısına çıkan ilk lokantada hızla yemek yedi ve esirgen sigorta şirketine geri döndü. Ertesi gün erkenden kalkması gerekiyordu. 34. ayrımın sonu sayfa 333.